Ayrım 20. Ghanem bin Eyüp ve kız kardeşi Fitne'nin öyküsü. Ey bahtı güzel şahım! İşittim ki evvel zamanlarda ve asırlar ve çağlar öncesinde tacirler arasında iki çocuk babası çok zengin bir tacir varmış. Kendisine Eyüp derlermiş. Oğlu aşkın dalgın esiri namıyla tanınan Ghanem bin Eyüp imiş. Resimli Ay Yayın Evi'nin çıkardığı fasiküllerde böyle anılıyordu. Arapçası el mutim, el maslup, derde düşerek mahkum olmuş şeklindedir. Geceleyin doğan dolunay kadar güzel, konuşma ve sözcükleri telaffuzdan yana emsalsiz yeteneklere sahipmiş. Ghanem'in kız kardeşi olan kız ise Fitne adını taşırmış. Fitne, Arapça'da baştan çıkarıcı anlamına gelen bu isim, aynı zamanda güzel kokan bir çiçeğin, Latincesi Acacia farnesiana de adıdır. O da güzellik ve büyülemeden yana üstün niteliklere sahipmiş. Babaları Eyüp'ün ölümü üzerine onlara büyük bir servet miras kalmış. Fakat anlatısının tam burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 37. gece olunca yeniden söze başlamış. Babaları tacir Eyüp ölünce onlara büyük bir servet bırakmış. Öteki pek çok şey arasında 100 ipekli, işlemeli ve değerli kumaş, sırf miskle dolu 100 torba bırakmış. Mallar tüm olarak balyalanmışmış ve her balyanın üzerine okunaklı bir yazıyla Bağdat'a yollanacak yazılı imiş. Çünkü tacir Eyüp bu kadar erken öleceğini ummuyor ve bizzat kendisi Bağdat'a gidip bu değerli malları satmak istiyormuş. Ama bir kez Tanrı tacir Eyüp sonsuz rahmetine çağırıp da yaz günleri de tamamlanınca genç Ghanem babası yerine kendisi Bağdat'a gitmeye karar vermiş. Bunun üzerine annesine, kız kardeşi Fitne'ye, yakınlarına ve mahallesinde ve civarda oturanlara veda etmiş. Sonra da çarşıya giderek gerekli develeri kiralamış ve tüm mallarını develere yükletmiş ve Bağdat'a gitmek için yola çıkmak üzere bulunan başka tacirlerin varlığından yararlanmış. Ve bahtını Yüce Tanrı'ya emanet ederek yola koyulmuş. Ve Tanrı onun yazgısını öylesine güven dolu yazmış ki tüm mallarıyla birlikte sağ salim Bağdat'a ulaşmakta gecikmemiş. Bağdat'a ulaşır ulaşmaz acele çok güzel bir ev kiralamış. Onu şatafatlı şekilde döşemiş, her yana şahane halılar, divanlar ve yastıklar koymuş. Kapılara ve pencerelere perdeler asmayı unutmamış. Sonra da deve ve katırların üzerindeki malları indirtmiş ve yolculuğun yorgunluklarını gidermek üzere istirahate çekilmiş. Daha sonra da sakin bir şekilde birbiri ardından gelip kendisine hoş geldin diyen ve barış ve mutluluk dileyen Bağdatlı tacirleri ve ileri gelenleri kabul etmiş. Bunu izleyerek mallarını satmak maksadıyla pazara gitmeyi düşünmüş. Yanına her birinin üzerinde saptanmış fiyatlarını belirleyen etiketler bulunan en güzel kumaşların ve en ince ipeklilerin örneklerinden oluşmuş bir paket almış ve büyük tacirlerin barındığı çarşıya doğru yollanmış. Ve hemen onun yanına gelip ona barış dileyen ve derin şerbetler ısmarlayıp büyük bir içtenlikle karşılayan tacirlerle tanışmış. Sonra bunlar onu alıp çarşı şeyhine götürmüşler. O da Ghanem'in elindeki örneklere bir göz attıktan sonra hemen orada Ghanem'e 1000 dinarlık malına 2 misli kar getirecek şekilde fiyat teklif etmiş. Ghanem bu pazarlıktan çok memnun kalmış ve her gün çarşıya gelerek daima 1 misli karla birkaç top mal ve birkaç torba misk satmış. Bu böylece 1 yıl sürmüş. 2. yılın başlangıcında bir gün adeti üzere çarşıya gitmiş ama çarşıdaki tüm dükkanları kapalı bulmuş. Çarşının büyük kapısı da aynı şekilde kapalıymış. Bayram günü falan olmadığından Ghanem çok şaşırmış ve bunun nedenini sormuş. Ona çarşının belli başlı tacirlerinden birinin ölmüş bulunduğunu ve herkesin cenazede bulunmak üzere çarşıdan ayrıldığını söylemişler. Yoldan geçenlerden biri de sen de gitsen ve cenaze alayına katılsan iyi edersin, çok da makbule geçer demişler. Ghanem de onlara pek tabii, yalnız cenaze merasiminin nerede yapıldığını öğrenmek isterdim demiş. Bunun üzerine bu yeri kendisine tarif etmişler. O da hemen civardaki bir cami avlusunda yer alan merasime katılmış. Havuzdaki sudan itinayla abdest almış ve gösterilen yere aceleyle seyirtmiş ve orada tüccar kalabalığına katılmış ve onlara cenaze namazı kılınan büyük camiye kadar yoldaşlık etmiş. Sonra da cenazeyi gömmek üzere Bağdat'ın kapıları dışındaki mezarlığa giden cenaze alayına katılmış. Mezarlığa girmiş ve mezar taşları arasından ilerleyerek ölünün gömüleceği kubbe şeklinde yapılmış mezara ulaşmış. Ölünün yakınları mezarın yanı başına büyük bir çadır kurmuşlar. İçini ışıklar, meşaleler ve fenerlerle donatmışlar. Cenazeye katılanların hepsi çadır içinde yer bulabilmiş. Bunun üzerine mezar açılmış ve cenaze çukura konup üzeri kapatılmış. Sonra imamlar ve öteki din adamları ile Kur'an okuyucular, kabir üzere kutsal kitabın böyle bir merasimle ilgili ayet ve surelerini okumaya başlamışlar ve tüm tacirler ve de ölünün tüm yakınları çadıra serili halının yöresine çepeçevre oturmuş ve kutsal sözleri dinsel bir vecdle dinlemişler. Ve Ganem bin Eyüp kendi evine dönmek için büyük bir istek duysa da ölünün yakınlarından utandığından kendi başına kalkıp oradan ayrılamamış. Merasimler gün batıncaya kadar sürmüş. Bunun üzerine köleler tatlı dolu büyük tabaklar getirmişler. Orada bulunanlara bu tatlılardan bol bol dağıtmışlar. Onlar da tüm cenaze merasimlerinde adet olduğu gibi doyuncaya kadar yiyip içmişler. Sonra önlerine ibrik ve leğen getirilmiş. Ellerini yıkamışlar ve adet olduğu üzere sessiz olarak yine çepeçevre oturmuşlar. Ancak belli bir süre sonra Ganem bu merasimin ertesi sabaha kadar sürüp gideceğini anlayarak başında bekleyen birini bırakmadığı evdeki mallarından dolayı kaygılanarak ve de yolda hırsızların kendisini soyabileceğinden korkarak endişeye kapılmış. Ve kendi kendine ben bir yabancıyım bir de zengin biri olarak tanınıyorum. Böyleyken evimden uzakta geceyi dışarıda geçirirsem hırsızlar tüm servetimi yağmalarlar ve tüm paramla geri kalan mallarımı alıp götürürler demiş. Ve endişeleri gittikçe arttığından oradan kalkıp merasime katılanlara çok acele bir ihtiyacını gidermek zorunda olduğunu söyleyerek hemencecik oradan ayrılmış. Ve karanlıkta kentin kapısına ulaştıran patikayı izleyerek yola koyulmuş. Ama gece yarısı gelip geçtiğinden kentin kapısının kapatılmış olduğunu anlamış ve gelip giden tek bir kimseyi görememiş. Ve köpek haykırmalarından ve kurt ulumalarına karışan uzak çakal bağırtılarından gayrı bir ses duyamamış. O zaman düş kırıklığına uğrayarak ve korkarak Allah'tan gayrı güç ve kudret yoktur. Daha önce malım yüzünden kaygılanıyordum, şimdi ise canımdan endişe ediyorum diye haykırmış. Bunun üzerine geri dönmüş ve sabah oluncaya kadar geceleyin barınacak bir yer aramaya başlamış. Hemen o civarda dört duvarla çevrili ve içinde bir hurma ağacı bulunan bir türbe görmüş. Bu türbenin açık bulunan granit bir kapısı varmış. Ganem türbeye girmiş ve uyumak için oracığa uzanmış ama gözlerine uyku girmemiş. Mezarların ortasında yapayalnız bulunmasından dolayı duyduğu korku ruhunu sarmış. Bunun üzerine ayağa kalkmış ve kapıyı açıp dışarı çıkmış. Ve uzakta kentin kapısının yanında parlayan bir ışık görmüş. O ışığa doğru yönelmeye koyulmuş ancak bu ışığın da kendi bulunduğu türbenin yolu üzerinde yaklaşmaya başladığını görmüş. Bunu gören Ganem korkuya kapılmış ve acele geri dönerek yeniden türbeye girmiş. Ve ağır kapıyı dikkatle kapatmış ve kol demirini indirmiş. Ama yine de hurma ağacının üzerine tırmanmadıkça ve dallarının arasına sokulup gizlenmedikçe huzur bulamamış. Oradan ışığın türbeye yaklaştığını ve gelenlerin üç zenci köle olduğunu, bunlardan ikisinin büyük bir sandık, birisinin de elinde bir fener ve omzunda kazmalar taşıdığını fark etmiş. Bunlar türbeye iyice yaklaşınca taşıyıcılardan birinin fener taşıyan arkadaşının kapıda şaşkın durduğunu görünce ona ''Ey Savvap, hayrola ne oldu?'' diye sorduğunu duymuş. Savvap da ona ''Görmüyor musun?'' diye yanıt vermiş. Öteki ''Neyi görmüyormuşum?'' diye sorunca Savvap ''Ey kafur, akşam açık bıraktığımız türbe kapısının şimdi kapatılmış ve içeriden iyice kilitlenmiş olduğunu görmüyor musun?'' diye yanıt vermiş. Bunun üzerine bu kayıt adını taşıyan üçüncü zenci onlara Martrus'un Bakita olarak andığı bu zencinin adının İngilizce çeviride ve Lipman'ın Almanca çevirisinde bu kayıt olarak zikredildiği görülüyor. Ne kafasız kişilersiniz siz, kırlarda arazisi olanların her gün kentten çıkıp tarlalarını gördükten sonra buraya gelip dinlendiklerini bilmez misiniz? Buraya girer ve akşam olunca bizler gibi çok dehşet duydukları zencilerin onları burada bulacağından ve yakalayınca ya onları bir güzel kızartıp beyaz etlerini yiyeceklerinden korkup çekindikleri için kapıyı dikkatle kaparlar. Bunu işiten Savvap ve Kafur, zenci bu kayıte, ''Gerçekten ey bu kayıt, içimizde akıldan yana fukara biri varsa o da sensin.'' demişler. Ama bu kayıt onlara Anlıyorum ki türbeye girip orada birini bulmadıkça benim sözlerime inanmayacaksınız. Ben de size peşinen bildiriyorum ki eğer şu anda türbede biri varsa bu kimse bizim ışığımızın yaklaştığını görünce korkarak hurma ağacının en tepesine tırmanmıştır ve onu ancak orada buluruz demiş. Zenci Bukayit'in bu sözlerini duyunca şaşıran Ganem kendi kendine ne kadar kötü bir zenci bu böyle, Allah kötü ve hain Sudanlıları kahretsin demiş. Sonra gittikçe daha fazla korkuya düşerek yüce ve tüm gücü elinde bulunduran Tanrı'dan başka kudret ve güç sahibi yoktur. Acaba şimdi beni bu uçurumdan kim kurtaracak demiş. Bundan sonra sandık taşıyan iki zenci köle fener ve kazmaları taşıyana ey Savvap duvara çık da türbenin içine atla ve bize içeriden kilitlenmiş olan şu kapıyı aç. Çünkü ağırlığı omuzlarımıza ve ensemize çöken bu sandık bizi çok yordu. Ve de bize kapıyı açarsan içeride yakalayacağımız kişilerin en irisini ve ensemizini sana ayırmayı, üstü kıpkırmızı oluncaya kadar ve de bir damlacık bile yağını boşu boşuna yitirmeden onu en nefis şekilde pişirmeyi vaat ederiz demişler. Fakat Savvap onlara, ben zekaca içinizde en fukara olduğumdan bize verilmiş olan bu sandıktan türbeye bırakmamız emredildiğine göre duvardan fırlatılarak ondan kurtulmamızı öneririm demiş. Ama öteki iki zenci, bu sandığı duvarın üzerinden öylesine fırlatırsak hiç kuşkusuz kırılır demiş. Savvap da, evet ama türbenin içine girersek gelip geçeni öldürmek ve yolcuları soymak maksadıyla oraya saklanmış olabilecek haydutlarla karşılaşmaktan korkarım. Bunlar türbede buluşmak ve ganimetlerini paylaşmak için birbirleriyle sözleşirler demiş. Ama sandığı taşıyan iki zenci, akılsız herif, böyle deli saçması şeylere inanacak kadar budala mısın sen diye yanıt vermişler. Sonra da yüreklerini yere koyarak duvara tırmanmış ve kapısını açmak için türbenin içine atlamışlar. Bu sırada üçüncü zenci onlara ışık tutuyormuş. Üçü birden sandığı türbeye sokmuş. Artlarından granit kapıyı kapamışlar ve dinlenmek için türbenin içinde oturmuşlar. İçlerinden biri, gerçekte ey kardeşlerim bu uzun yürüyüşten çok yorgun düştük ve duvara tırmanıp kapıyı açmak için de gayret sarf ederek çok yorulduk. Vakit de gece yarısını buldu. En iyisi biz çukur kazıp içinde ne olduğunu bilmediğimiz bu sandığı gömmek için verilen emri yerine getirmeden önce sakin birkaç saat geçirelim. Bir kez iyice dinlendikten sonra işe koyuluruz. Bu durumda size şu öneride bulunurum. Bu dinlenme saatlerini hoşça geçirmek için her birimiz 3 zenci hareması olarak nasıl ve hangi nedenle hadım olduğumuz hakkındaki serüvenlerimizi sırasıyla anlatalım. Bu anlatımız başından sonuna kadar ayrıntılarla süslensin. Böylece bu geceyi hoşça geçirelim demiş. Ama anlatısının tam burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 38. gece olunca söze başlamış. Ey bahtı güzel şahım, işittim ki Sudanlı kölelerden biri hadım edilişlerinin öykülerini birbirlerine anlatmalarını önerince feneri ve gereçleri taşıyan zenci Savvap ilk sözü almış ve önce benim anlatmamı ister misiniz diye sormuş. Öteki ikisi tabii hemen anlat bakalım demişler. Bunun üzerine Sudanlı harem ağası Savvap söze başlamış. İlk Sudanlı harem ağası zenci Savvap'ın öyküsü. Bilirsiniz ki ey kardeşlerim, esir tacirleri beni tutup Bağdat'a getirdikleri zaman ancak 5 yaşındaydım. Beni saray içindeki Sahip Ül Seyf birine sattılar, kılıç taşıyan. Bu zatın o zamanlar 3 yaşında olan küçük bir kızı vardı. Ben bu kız ile birlikte yetiştirildim. Küçük kızı eğlendirirken tüm ev halkının da neşe kaynağı olurdum. Onun için tuhaf danslar yapıyor, bildiğim şarkıları okuyordum ve küçük bir zenci olarak beni herkes seviyordu. Böylece birlikte büyüdük. Ben 12, küçük kız 10 yaşına ulaştık. Bizi birbirimizden ayırmadan hala birlikte oynamamıza ses çıkarmıyorlardı. Böylece günlerden bir gün tenha bir yerde onu bir köşede oturur bulunca her zamanki gibi yanına yaklaştım. Oysa tam o sırada küçük kız evin hamamında baştan ayağa yıkandıktan sonra çıkmış istirahat ediyordu. Uzaktan bile koku saçıyor, çok tatlı ve de parlak bir görünümde bulunuyordu. Yüzüne gelince ayın 14'ündeki haline benziyordu. Beni görünce bana doğru koştu ve birlikte oynamaya, birbirimize vurmaya, binlerce küçük yaramazlıklar yapmaya koyulduk. O beni ısırıyor, ben onu tırmalıyordum. O beni çimdikliyor, ben de karşılık veriyordum. Bu böylece sürüp giderken benim küçük zebbim dikleşti, kabardı ve büyük bir anahtar oldu ve de giysilerimin altından göze çarpar şekilde dışarı fırladı. Bunu gören küçük kız gülmeye başladı ve benim üzerime atılıp beni sırtüstü yere yıktı ve ata biner gibi karnımın üstüne oturdu. Orada ileri geri kıpırdayarak sürtünerek zebbimi ortaya çıkardı. Şişkin ve dikilmiş olan zebbimi görünce onu eliyle tuttu ve çekiştirmeye ve fercinin küçük dudaklarına sürtmeye başladı. Ama sadece üzerimde bulunan iç donumun üzerinden. Ama bu tarz davranışı benim ateşimi arttırdı ve beni o hale getirdi ki küçük kızın boynuna sarıldım, o da bana sarıldı ve boynuma asıldı. Bütün gücüyle beni kucakladı. İşte tam bu sırada, nasıl olduğunu bilmiyorum, demir gibi katılaşan zebbim küçük kızın iç donunu yırttı ve fercinin dudaklarından içeri girdi ve bir darbede kızlığını alıp götürdü. Her şey olup bittikten sonra küçük kız yeniden gülmeye ve beni kucaklamaya ve bana yaltaklanmaya başladı. Ama ben başımıza gelenlerden çok korkmuş ve daha fazla gecikmeden küçük hanımımın ellerinden sıyrılarak koşmaya başlamış ve dostlarımdan genç bir zencinin evine saklanmaya gitmiştim. Küçük kıza gelince eve dönmekte gecikmemiş, annesi giysisinin buruşmuş ve iç donunun baştan aşağı yırtılmış olduğunu görünce büyük bir feryat koparmış ve kızının bacakları arasında bulunan şeyi muayene etmiş ve göreceğini görmüş. Sonra da kendini arka üstü yere atmış ve heyecan ve hiddetten bayılmış. Ama yeniden kendine gelmiş ve yapılan işin onarılması olanaksız olduğundan sakinleşmekte gecikmemiş ve işi bir düzene sokmak için özellikle sorunu küçük kızın babası olan kocasından gizlemek için her türlü önlemi almış. Bunda da başarı sağlamış ve 2 ay sabretmiş. Bu süre içinde bu işte benim oynadığım rolü saptamış, beni pohpohlayarak efendimin evine geri dönmem için küçük armağanlar vermekten geri kalmamıştı. Ve ben bir kez eve dönünce kadın bu işten hiç kimseye söz etmemeyi sürdürdü ve hiç kuşkusuz duyarsa beni öldürecek olan kızının babasından da dikkatle gizledi. Çünkü ne kızın annesi ne de hiç kimse bana zarar gelmesini istemeyecek kadar beni seviyorlardı. Bu 2 ayın sonunda anası küçük kızı babasının berberi olan bu sıfatla eve gidip gelen bir berberle nişanlamakta başarı sağladı. Kızın çeyizini kendi servetinden oluşturdu ve bu uğurda epeyce emek harcadı. Sonra düğün günü geldi çattı. İşte tam o sırada genç berber gereçleriyle birlikte geldi. Hayalarımı sıkıp 2 yumurtamı çıkardı. Bir darbede beni bir hadım yaptı. Sonra da evlilik merasimi yapıldı. Ve beni genç hanımıma harem ağası yaptılar. Artık ister çarşıya ister başka bir yere, isterse ana baba evini ziyarete, nereye giderse onun önünde giderek yürümek zorunda bulunuyordum. Anası bütün bunları öylesine bir gizlilikle yaptı ki, öyküden hiç kimse ne yeni evlenen koca, ne akrabalar, ne de dostları herhangi bir şey öğrenebildi. Ve kızın bekareti konusunda çağrılılara güven vermek için annesi bir güvercin boğazladı ve kanını yeni gelinin gömleğine buladı. Ve adet olduğu üzere gömlek toplantı salonunda bulunan tüm kadınlar önünde elden ele aktarıldı. Hepsi de heyecandan ağladılar. O zamandan beri genç hanımım ile birlikte kocası berberin evinde yaşıyorum ve böylece hiç belaya uğramadan onun güzelliğinden ve nefis bedeninin mükemmelliğinden kudretim ölçüsünde keyfimce yararlanıyorum. Zira her ne kadar yumurtalarım alındıysa da zebbim bana kalmıştı. Böyle olunca tehlikesizce, kuşku duyulmaksızın küçük hanımımı kucaklamayı ve öpmeyi kocasının ve annesiyle babasının ölümüne kadar sürdürüp gittim. O zaman hukuk bakımından hazinenin malı ve saray hadımlarından biri oldum. Sizin ile arkadaşlığım da buradan kaynaklanıyor ey zenci kardeşlerim. Benim iyiliş edilişimin ve harem ağası olmamın öyküsü işte böyle. Artık barış sizin üzerinize olsun demiş. Bu sözleri söyledikten sonra zenci Savvap susmuş ve ikinci zenci Kafur sözü alarak demiş ki,